أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yoldaki işaretlerden ikinci dersimize başlıyoruz. Kur'an metodunun özelliği nedir? Allah Azze ve Celle İslami hareketi Peygamberimiz döneminde yönlendirirken hangi metotla yönlendirdi? Nelere ağırlık verildi? Nelerle işe başlandı? Nasıl bir hareket metodu ve stratejisi izlenildi? Kur'an en çok ne üzerinde durdu? Ve mesela Kur'an-ı Kerim insanları davet ederken İslam ahkamına mı davet etti? Yani İslam'ın hükümleri daha güzeldir, sizin koyduğunuz hükümlerden daha güzel, daha doğrudur. Acaba o şekilde mi? Yani daha güzel hükümlere davet eder gibi mi davet etti? Yoksa ahlaka mı davet etti? Yoksa yeryüzünde imparatorluk kurmaya mı davet etti? Neye davet etti? Neyin üzerinde çok durdu? Bakıyoruz Kur'an'ın hareket metodu ve Allah Azze ve Celle'nin hareketi eğitmesi nasıl olmuştur? Tevhid üzerinde durmakla olmuştur. Birçok yöntemler önerilebilir, akla gelebilir ama Allah'ın yöntemi budur. Tevhid üzerinde durmuş ve Mekke dönemi tamamen bu akideyi yerleştirmekle geçmiştir. Çünkü bu akide yerleşmeden, bu itikat yerleşmeden başka meselelere girişilmiş olsaydı sağlam bir temel atılmış olmayacaktı. Sağlam bir temel atılması için evvela insanların Allah'a teslimiyeti öğrenmesi lazımdır. Ve İslam'ın hükümleri, Kur'an'ın hükümleri beşeri hükümlerden daha güzeldir de hani daha iyi bir nizam sağlayacaktır da ondan dolayı hani gelin buna denilmemiş. Elbette ki öyledir ama davet edilirken insanlar böyle davet edilmemiş. Yani İslam'ın hükümleriyle daha mutlu olursunuz, daha başarılı olursunuz, dünyada daha büyük bir devlet olursunuz gibi bir yöntem izlenilmemiş. İnsanlar Allah'a teslim olmaya davet edilmiş. Yani isterse de İslam'a teslim olduğunuz zaman mutlu olmayın. İsterse de ilerlemeyin, gerileyin. Yani Allah'a teslim olmak için Kur'an'a uymanız gerekiyor. Yoksa illa da bu dünyada daha başarılı olmak için değil. Bu bir teslimiyet öğretimidir. Yani mesela içkiyi içmeyin. Niye içmeyin? Şöyle şöyle zararları var. Domuz eti yemeyin. Niye yemeyin? Şöyle şöyle zararları var. Ondan dolayı değil yani. Yasaklanmasının sebepleri, hikmetleri ayrı. Elbette ki hikmetleri var. Ama o hikmetlere binaen o terk edilsin istenilmemiştir. Madem ki böyle zararları var, o halde terk edilmeli, öyle denilmemiştir. Allah-u Teala, Allah size şunları haram etti diyor, o kadar. Yani bu şekilde nasıl bir insan meydana getirilmeye çalışılıyor? Allah ne demişse başım üzerine diyen bir insan meydana getirilmeye çalışılıyor. Teslimiyeti anlamış bir insan. İlla da hani zararı olması da gerekmiyor yani. Zaten ehl-i sünnete göre bir şey zararlı olduğu için haram kılınmamıştır. Kötü denilmemiştir. Yani kötü olduğu için, zararlı olduğu için haram denilmemiştir. Haram dendiği için kötü kabul edilir. Mutezile bu hususta akla çok fazla ağırlık verdiğinden dolayı bir şey yani zararlı olduğu için haram kılınır ya da kötü olduğu için haramdır demiş ise de Ehl-i Sünnet haramsa kötüdür demiştir. Yani insanları teslimiyete çağırıyor. Aslında Ehl-i Sünnet'in görüşü daha teslimiyetçidir. Yani madem ki Allah bunu haram etmiştir, o halde kötüdür. Haram olduğu için kötüdür. Yani başka bir kötülüğü olması gerekmez. Kainatın sahibi odur. İstediğini helal eder, istediğini haram eder. O halde ona uymamak kötüdür. O kötü demişse kötü dediği için kötüdür. İlla da zararlı olması da gerekmez. Mesela cumartesi günü balık avlamak yasaklanmıştı İsrailoğullarına. Neden yasaklandı? Bir kötülüğü mü vardı cumartesi gününün? Hayır. Ha cumartesi, ha pazar, ha cuma, farkı yok. Ama Allah kötü dediyse kötü kabul edilir. Haram dediyse daha doğrusu, haram dediyse kötü kabul edilir. Mesela diyelim ki İsrailoğullarına balık, hayvanların iç yağı haram kılınmıştı. Bize helal kılınmıştır. Eğer kötü olduğu için haram kılınmış olsaydı, o zaman bize niye helal kılındı? Demek ki kötü olduğu için değil. Zaten Allah Azze ve Celle onunla ilgili ayette ne buyuruyor? Onlara günahları yüzünden haram ettik bazı şeyleri. Demek ki illa da o şey kötü olduğundan da değil yani. Demek bazı şeyler kulların suçlarından, günahlarından dolayı haram ediliyor. Ceza olsun diye yani. Bazen imtihan olsun diye. Her neyse, sonuçta biz bir şey haram edilmişse onu kötü kabul ederiz. Bu teslimiyetçi bir anlayıştır. Onun için Allah Azze ve Celle öncelikle Mekke'de teslimiyeti öğretmek istedi. Yani şu zararından dolayı falan filan haramdır demedi. Zaten Mekke'de çok fazla haram belirtilmemiş. Ahkam ayetleri çok yoktur yani. Birkaç taneye geçmez Mekki surelerde gelen, mesela En'am suresinde bazı haramlar sayılır. Ama bunlar birkaç taneye geçmez. Yani asıl olarak ahkam ayetleri daha sonra Medine'de nazil olmuş olduğuna göre bu bize neyi gösteriyor? Demek ki Allah hükümleri bile aslında Medine'ye bırakmış, ahkam ayetlerini. Yani Mekke'de indirmemiş bile bunların büyük bir çoğunluğunu. Yani insanları bu hükümlere davet etmemiş. Neye davet etmiş? Allah'a teslim olmaya davet etmiştir. Ve tek bir davadan bahsetmiştir. O da la ilahe illallah, Allah'tan başka bir ilahın, bir otoritenin olmaması. İnsanların Allah'tan başka tanıdıkları otoriteleri reddetmeye davet etmiştir. O halde İslami hizmetler yapanlar, İslam'a hizmet etmek isteyen, yeni bir diriliş hareketi meydana getirmek isteyenler bu noktalara dikkat etmelidirler. Yoksa sapmalar olur. Yani insanları sanki menfaate davet ediyormuş gibi bir şey olur. Evet, şu da var. Yani her zaman anlatıyoruz. Peygamberimiz İslam'ı anlattığı zaman, onları la ilahe illallah'a davet ettiği zaman Hani onlar gidip amcası Ebu Talib'e rica etmişlerdi. Yani bıraksın bu davayı, onu en zenginimiz yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım, bizim aramızı bul, anlaştır bizi dediler. O da yeğenini çağırdığı zaman Efendimiz onlara şunu söyledi özetle, sonuç olarak. Dedi ki, ey amca, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, o kelimeyi dedikleri zaman bütün Araplar onlara boyun eğecek, Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Burada Peygamberimiz onlara acaba bir maddi menfaat mı teklif ediyor? Yani İslam'a teslim olun, La ilahe illallah deyin, böylece dünya hakimi olun, süper güç olun yani. Efendimiz onları maddi bir menfaate mi davet ediyor? Hayır. Onları yine La ilahe illallah'a davet ediyor. Bunun sonucunda onlara verilecek olan nimeti söylüyor sadece. Demek ki bu farklı bir şey. Yani İslam'a teslim olunduğunda bunun sonucunda nasıl bir nimet gelecek? Yani şunun için İslam'ı kabul edin değil de, kabul ederseniz şunlar olacak. İkisi farklı yani. Eğer şunlar için İslam'ı kabul edin denilse, onlar da onun için kabul etseler, bu doğru olmaz. Mesela hani bir sahabi şöyle bir hata yapmış. Bir gün Peygamberimize gelmiş biri, demiş ki, ya Resulallah, ben kendi milletime, aşiretime İslam'ı anlattım. Anlatırken de onlara dedim ki, gelin Müslüman olun, olursanız zengin olursunuz. Daha da dünyada refah içinde yaşarsınız. Her şeyiniz güzel olur dedim. Tam tersi, bu sene kıtlık oldu ya Resulallah diyor. Korkuyorum ki diyor, bunlar bunun için Müslüman oldular, geri tekrar kafir olurlar diye korkuyorum. Biraz para yok mu diyor, versen de ben götürsem millete dağıtsam, bunlar tekrar dinden dönmeseler. Yani yanlış anlayabilirler yani. Müslüman olduk, daha beter kıtlık oldu deyip böyle cahiller çıkabilir. Halbuki kıtlık da, deprem de, sel felaketi de filan, bunlar hepsi sonuçta kendi günahlarımızdan kaynaklanıyor ama insanlar bunu görmez, hemen yanlış yorumlar yapabilirler. Efendimiz'e bunun üzerine bir miktar para verilmesini emrediyor. Hatta para da yokmuş o sırada. Bir Yahudi'den borç alıyor, gönderiyor. Şimdi tabii bu bir sahabi, yani sonuçta Peygamberimizin eğitiminden çok da geçmiş bir insan da değil zaten. Uzaktan bir aşiretten birisi. Belki Peygamberimizi birkaç defa ya görmüş ya görmemiş. Doğru düzgün bir eğitim de almamış ama o böyle bir yöntem izlemiş. Ve bunun sonucunda da kıtlık bak olunca ne olmuş? Milletin dinden dönmesinden korkmaya başlamış yani. Yanlış metot, yanlış sonuçlar doğurabilir. Ama Allah Resulü'nün eğitmiş oldukları böyle değil. Onlar illa da şöyle zaferlere ulaşacağız, yani daha köşeyi döneceğiz, onun için Müslüman olmuş değiller. Ama Müslüman olunca Allah'ın ileride onlara zafer vereceğini de Peygamberimiz onlara bildiriyor, ümitlensinler diye, ümitli olsunlar, moralleri bozuk olmasın diye onlara bildiriyor. Yani mesela bir gün böyle Efendimiz ashabının yüzünde böyle bir kötü hal görüyor. Yani hep böyle yüzleri sararmış, açlıktan, fakirlikten böyle kötü bir durumdalar. Onlara buyurmuş ki, müjdeler olsun, yakında size önünüze tabaklarla haşlanmış etler gelecek. O günleri de göreceksiniz. Demişler ki, ya Resulallah, o gün çok mutlu olacağız herhalde, öyle değil mi? Buyurmuş ki, hayır, bugününüz daha güzeldir. Bugün aç kalıyorsunuz, bugün mücadele veriyorsunuz. O rahat günlerinden daha güzel günlerdir aslında bugün. O zaman mükafatlanmış gibi olacaksınız. Dünyevi açıdan belki rahat gibi olacak ama aslında bugün sevap kazanmaya devam ettiğiniz için dereceniz yükseliyor her gün. Aslında bugün daha iyisiniz buyuruyor. Şimdi böyle yani gaybla ilgili böyle haberler veriyor ve ileride ümmetinin iyi olacağını. Mesela Kur'an da bunu söylüyor. Kur'an da peygamberimize ve ümmeti Muhammed'e moral olsun diye Allah azze ve celle ilerinin güzel olacağını. Ve lesevfe yu'tika rabbuka feterda. Rabbin sana ileride çok verecek. Sen razı oluncaya kadar sana verecek. Ve lel ahiretu hayrun leke minel ula buyuruyor. Gelecek günler daha güzel olacak. İnne atayna kel kevser diyor. Sana Kevser'i verdik. Sana çok hayır verdik. Sana çok büyük bir ümmet vereceğiz. Ve rafa'na leke zikrak buyuruyor. Senin adını, senin şanını, şerefini yükselteceğiz diyor. Yükselttik diyor hatta. Yani iş bitti yani, tamam. Karar verildi, iş bitti. Fiil madıyla, geçmiş zaman ifadesiyle gelmiş yani. Yani Allah Azze ve Celle de bu şekilde moral olsun diye böyle ifadelerde bulunuyor. Ama bunlar sadece yani bunun için kabul edin değil de, yani kabul ettiğinizde bunlar da olacak demektir. Yani bu insanın fıtratına uygun bir metottur. Çünkü insanoğlu hani sonunu görmek de biraz da ister. Ama bunun için girmiyor İslam'a. La ilahe illallah de diyor önce. Bunu söyle. Neden? Çünkü Allah ilahtır onun için. Çünkü her şeyin sahibi odur. Onun dediği olmalıdır. Bunun için, başka bir şey için değil. Bunu da dersen ahirette de sana cennet var. Nasıl ki bunu diyenlere ahireti vaat ediyor, dünyayı da vaat ediyor. Ama ne cennet için ne de bu dünyadaki nimetler için değil de aslında Allah zaten Allah olduğu için, layık olduğu için, onun hakkı olduğu için bir kere la ilahe illallah demen lazım diyor. Yani mesela Rabia Hatun'un dediği gibi Allah'ın cenneti olmasaydı layık değil miydi ibadet edilmeye? Diyelim cenneti yok. Cehennemi olmasaydı layık değil miydi ibadet edilmeye, korkulmaya? İlla cehennemi mi olması lazım? Allah Allah olduğu için layıktır bir kere. Sonsuz ilim sahibi, sonsuz kudret sahibi olduğu için bir kere layıktır. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin yöntemi budur. 13 sene boyunca Mekke'de tevhidi anlattı Kur'an-ı Kerim. Tevhidi yerleştirdi. Artık herkes iyice öğrendi. Ama Allah yine de bunu anlatır. Medeni surelerde bile yine anlatır. Herkes öğrenmiş demez yani. Çünkü öğrenmeyenler hala vardır. Ve yeni gelenler vardır. Onların da öğrenmesi lazımdır. Her gün çünkü o sağdan soldan insanlar geliyor peygamberimizin yanına. Yeni yeni öğrenenler var. Sonra öğrenmiş olanların da tekrar etmeye ihtiyacı var. Unutmamaya ihtiyacı var. Allah'ın yöntemi bu olduğu halde Müslümanlar bu yöntemi terk ettiler. Son asırlarda özellikle tevhid üzerinde durmadılar, dava üzerinde durmadılar. Bunun sonucunda mesela 3 asırdan itibaren bir batı hayranlığı başladı. Halbuki daha evvel dünyanın süper gücü de biziz. Ama biraz zayıflamışız. O sırada onlar biraz geçmişler. Halbuki biz onlardan çok öndeydik önceleri. Biz tembelleşince onlar bizi geçti. Bu sefer onlara bir hayranlık başladı. Halbuki onlar ne kadar ileride olursa olsun, sonuçta Müslümanın kelime-i tevhidi anlamış bir insanın Allah'tan başka kimsenin dediği olmamalı itikadını anlamış bir insanın batığın uzaya da gitse, Mars'a da gitse, Jüpiter'e de gitse, yani o ayrı bir şey, o bilim yani. O bilim Allah çalışana verir, o ayrı bir şey. Fakat bu medeniyet ve din, bu farklı bir şey. Onlar ne kadar ileri giderse gitsin maddi alanda, bir Müslümanın, tevhidi anlamış bir Müslümanın onlara hayranlık duyması mümkün olamazdı böyle bir şey. Eğer asırlarca tevhidi anlatsalardı, unutturmasalardı, her nesle hocalar anlatsaydı, Allah'tan başkasının dediği olmamalı deselerdi, her nesilde bu tekrarlansaydı, her sokakta bu tekrarlansaydı, bu nesil Avrupa hayranı olmazdı. Ama bir müddet unutuldu bu konu, konuşulmadı. Nasılsa zaten İslam devleti var, medeniyeti var. Buna gerek yok gibi. Halbuki işte gerek yok olur mu? Medine'de İslam medeniyeti kurulmuş, gene Kur'an-ı Kerim ara ara ona temas etmeye devam etmiş. Mekke'deki kadar ağırlıklı olmasa bile, Medine'de de yine tevhidi anlatan ayetler var. Yani Allah Azze ve Celle bunlar öğrendi tamam demiyor yani. Unutturmuyor. Zaten dinin temel davası bu. Bunu unutursan din diye bir şey kalmaz. Gerisi tafsilat olur zaten o zaman. Kök yok yani. Şimdi kök olmadan dal ne kıymeti var? Odun parçasıdır. Onun bir kıymeti yok ki, kökü yoksa. Gövde nedir? Odundur. Dal odundur. Yaprak nedir yani? Hiçbir kıymeti var mıdır? Yani kökünden koptuğu zaman dal artık dal mıdır? Odundur yani o. Şimdi la ilahe illallah unutulursa namaz namaz mıdır? Oruç oruç mudur? Kupkuru bir ibadettir. Şekilsel bir şeydir. La ilahe illallah'la o bir can kazanıyor, hayat buluyor. Ruhla beden gibi yani. Şimdi beden var ama ruh yok. Nedir bu? Ölü. Bu da böyle yani, İslam medeniyetinin ruhu la ilahe illallah'tır. Gerisi bedendir. Yani ruh yoksa beden nedir? Cesettir. Başka nedir? Bunun üzerinde durulmadı. Ve bugün hala durulmuyor. Ben bunun üzerine devamlı duruyorum. Ama şöyle bir bakın. Şu memlekette binlerce hoca tevhid davası üzerinde durmuyor. Hala kimi ahlakı anlatıyor, kimi ibadetleri anlatıyor, kimi orman haftası anlatıyor, kimi sağlıklı olmanın faydalarını anlatıyor. Sanki doktor kendisi. Sen hoca mısın, doktor musun? Bırak da o işi doktorlar yapsın canım. Kimi matematik, fizik öğrettiği kadar kelime-i tevhidi öğretmiyor. Kimi siyasetle uğraştığı kadar kelime-i tevhidle uğraşmıyor, anlatmıyor. Yani halen durum bu. Halen bir şey değişmiş değil yani. Hani biz 3 asırdan beri bu durumdayız. Sebebi de bunu unutmuşuz. En temel meseleyi unutmuşuz. Ruh, ruh kalmamış. Gerisi cesede dönüşmüş. Hani 3 asırdır bu hata yapıyoruz, artık anlayalım deyip de anlayan da çok kıtlık yani. Halbuki Allah Azze ve Celle yani bunu defalarca anlatıyor Kur'an'da ve hala Müslümanlar bu meseleyi ihmal ediyor. Allah bize bir atom bombası gibi silah vermiş elimize. Başka silaha ihtiyacımız yok yani. Yani bu atom bombası gibi bir şey. La ilahe illallah dediğin zaman dünya sallanır yani. Allah mı daha iyi bilir, insanlar mı? Allah'ın dediği olmalı değil mi? Dediğin zaman dünya yerinden oynar yani. Ne diyecekler yani bu soruya karşılık? Ne diyebilirler? Ya biz daha iyi biliriz diyecek adam var mı dünyada? Böyle bir silah verilmiş bize ve bunu kullanmıyor Müslümanlar. Halbuki Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim hep bunu kullanıyor. Sürekli belki tekrar ediyor ama usandırmayacak bir üslupla. Bir konuyu anlatırken ona yine temas ediyor. Başka bir konuyu anlatırken gene ona temas ediyor. Sürekli helalleri haramları da anlatsa, Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Bir peygamberin kıssasını da anlatsa gene orada aynı mesajı veriyor. Birçok peygamberin kıssaları bununla dolu. Bakın Kur'an'ın neresini açarsanız açın, neredeyse hemen hemen her sayfasında ya bunu açıkça ifade eden ayet bulursunuz ya bunu işaret eden ayet bulursunuz. Allah Azze ve Celle sürekli olarak aynı noktaya vuruyor ve insanların kalbine bunu yerleştiriyor. ve ondan sonra da bunu kabul etmeyene ebedi cehennem var diyor. Yani hem bu herkesin kabul edebileceği bir akide, hem de bunu kabul etmeyen ebedi cehennem tehdidi var. Demek ki dinin en önemli mesajı bu. Bunu kabul etmezsen ebedi cehennemliksin diyor. Haşa, mesela zina etse, namaz kılmasa, oruç tutmasa ebedi cehennemlik değil, Müslümansa eğer. Ama la ilahe illallah demedim ebedi cehennemlik oluyor. Veya dediği halde şirk içinde olursa yine ebedi cehennemlik oluyor. Şuursuzca bunu söylüyor. Ondan sonra da Allah'tan başka ilahlar tanıyor. Şirk içinde yaşıyor. Yani Kur'an'ın bu konu üzerinde çok durması, hem insanların ebedi hayatını kurtarmak için ebedi cehennemlik olmasınlar diye, hem de dinin temeli hep buna bağlı, köktür bu. Kök olmadan ne gövde olur, ne dal olur, ne yaprak olur, ne meyve olur. Temeli budur. Bu işin ruhu budur. Ruh olmasa ceset olur gerisi. Ve bir de şunun için bunun üzerine çok duruyor. Bunu bir kez insan anladığı zaman artık Allah ona ne derse yapar. Çünkü o bir defa Allah'tan başka bir ilah yoktur demiş. Allah'a itaat edeceğim, ne derse tamam. Bir defa bunu kabul etmiş. Ondan sonra Allah ona namaz kıl dese kılar. Oruç tut dese tutar. İçkiyi bırak dese bırakır. Çünkü Allah'ı otorite olarak kabul ediyor. Hayatıma karışabilecek bir Allah. Bana, aileme, toplumuma, her şeyime, kılık kıyafetimden tut yememe, içmeme, parayı kazanmama, parayı harcamama kadar her şeyime karışır. Böyle inandığı zaman bir insan artık Allah ona ne dese kabul edip yapıyor. En temelden meseleyi hallediyor yani. Yoksa siz mesela bunu kabul etmemiş, bunu hazmetmemiş, özümsememiş bir insana siz tutup da mesela içkiyi bırak deseniz bırakamam der. Namaz kıl desen kılamam der. Oruç tut desen zor der. Zina etme desen alışmışım bırakamam der. Der yani. Ama Allah ona bir defa diyor ki ben senin ilahınım. Benim dediğim olur. Dünya benimdir. Seni de ben yarattım. Senin rızkını da ben veriyorum. Benim dünyamda oturuyorsun. Benden başka ilah da yok. Tamam ya Rabbi, kabul ettim dediği zaman artık onu ilah olarak gördükten sonra o ne demişse tamam diyecektir. İşi temelden halletmiş oluyor. Aksi halde her bir şeyi haram ederken Allah çok zorlanırdı. İnsanlar kabul edemezdi yani. Her bir haramda yapamayız, edemeyiz diye bir sürü itirazlar. Halbuki sahabede böyle itiraz görmüyoruz yani. İçki içerken ayet geliyor, haram kılıyor, tükürüyor hepsi ağzından içkiyi. O sırada içki içiyorlar halbuki. Alışmışız, bırakamayız, hele gidelim bir peygamberimizle bir konuşalım. Bu işin başka çaresi yok mu falan filan. Böyle bir şey demiyorlar. Muta nikahına alışmışlar mesela. Mekke'nin fethinde haram kılınıyor. Tamam deyip bırakıyorlar. Adam öldürmeye alışmışlar, ırkçılığa alışmışlar. Ama Allah haram etti dendi mi bırakıyor. Çünkü Allah'ı otorite olarak görüyor. Onun için yani bu tevhid anlayışını yerleştirdiğimizde birçok dinin diğer kısımlarını yerleştirmek kolaylaşıyor yani. İbadetleri, haramları, helalleri yerleştirmek kolaylaşıyor. Bunu yerleştirmedin mi her birinde zorlanırsın. Neden der, her şeye neden, ne olur ki yapsam ne olur ki filan. Diyelim ki bir şey olmaz. Hani size bir ara anlatmıştım. Uçakta yani Mısır'dan gelişte sene 93. Bir kadın yanıma oturmuştu. Açık bir kadın. 50 yaşlarında filan. İşte onunla konuşurken, şimdi uzatmayalım kısaca. Yani dedi ki benim saçımı görseler dedi erkekler dedi ne olur dedi. Ben de Müslümanım dedi. Plaja da giderim dedi. Başımı dedi bazen örttüğüm de olur dedi. Bizim orada bir cami var dedi. Caminin önünden geçerken çantamda başörtüsü hazırdır. Hemen başımı örterim, geçerim, geri açarım dedi. Ondan sonra oruç da tutarım dedi. Bazen namaz kıldığım da olur dedi. Yani ne olur dedi, yani saçımı görseler ne olur dedi. Niye haram oluyormuş dedi. Dedim siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Siz dedim size karışmayan bir Allah'a inanıyorsunuz. Ya diyelim ki bir şey olmaz saçınızın görünmesiyle mesela. Diyelim ki bir şey olmaz. Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz siz? Sizin inandığınız Allah illa da bir şey zararlı olunca mı haram etme yetkisine sahip oluyor? Zararlı değilse mesela haram edemez mi? Yani inandığınız Allah ne kadar yetkili? İsterse de bir kötülüğü olmasın, bir zararı da olmasın. Allah diyor ki bu saçı ben sana verdim. Bu vücudu ben verdim. Şuraları kapat, buraları aç. Kocana karşı şöyle, babana karşı böyle, yabancılara karşı şöyle, açabilirsin, kapatmak zorundasın vesaire kurallarını koymuş. Elbisen böyle olacak, şöyle olmayacak demiş. Şimdi diyelim ki hiçbir kötülüğü de yok olsun isterse. Kaldı ki bugün dünyadaki kötülüklerin %50'si kadın yüzünden, kadınların açılması yüzünden meydana geliyor. Bir sürü cinayetler, aşklar, meşkler yüzünden oluyor. Bir sürü namussuzluklar, evlenmeden kızlığı bozulanlar, namusu gidenler, bunlar hepsinin her başını açan böyle olmaz tabii ama bu başörtüsü onu frenlemektedir. Her başını örttüğünde Allah'ı hatırlatmaktadır kendisine. Ona bakan da Allah'ı hatırlıyor, kendisi de Allah'ı hatırlıyor. O bir frendir aynı zamanda. Ama diyelim ki hiçbir sebep de olmasın, hiç baş açmanın hiçbir kötülüğü de zararı da olmasın. Sonuçta Allah yetkili mi değil mi dedim yani. Yani siz diyorsunuz ki mesela Allah 5 vakit namaz emredebilir, oruç emredebilir ama mesela başörtüsü emredemez yani. Ya da 5 vakit namaz emredebilir ama 10 vakit namaz emredemez. Çünkü çok fazla olur, aşırı olur. Bu kadar yetkisi yoktur yani Allah'ın. Halbuki Allah Miraç'ta peygamberimize evvela 50 vakit namazı emretti. Bu ne demek? Sonra niye 5'e indirdi? Ne demek istedi? Ben Allah'ım istediğim gibi de emrederim demek istedi. Ama hem de merhametliyim, indiriyorum 5'e kadar dedi. Ama 50 vakit kılmışsınız gibi kabul edeceğim dedi. 1'e 10 en azından vereceğim dedi. Yani Allah Azze ve Celle kendisinin yetkisini göstermek istiyor. Onun için insanlar öncelikle, İslam davetçileri öncelikle bunun üzerinde durmalıdırlar. İnsanlar tafsilata dair bir takım meseleler, fer'i meseleler dediğimiz dinin temel meselesi olmayan, daha tafsilata dair olan meseleleri anlatmadan evvel, elbette ki onların da önemi var ama ondan çok çok daha önemli olan tevhid meselesini anlatmalıdırlar. Önce insanlar buna davet edilmeli. Kur'an'ın da yöntemi budur. Ve Allah Azze ve Celle Mekke'de bu anlayış, bu tevhid akidesi insanların kalbine tamamen yerleşinceye kadar İslam devlet düzeniyle ilgili tafsilata girişmemiştir. Mesela diyelim ki ganimetler, savaşta elde edilen ganimetler kimindir? Kaçta kaçı kime aittir? Ne bileyim ben, hatta mesela miras, mesela kısas, mesela içkinin haramlığı gibi, faiz, bunların hepsi sonraya bırakılmıştır. Çünkü bu bir defa yerleştikten sonra artık gerisi hangi hüküm gelirse gelsin başım üzerine demişlerdir Müslümanlar. Allah'tansa tamam. Peygamberdense tamam. Allah'a ve Resulüne itaat öğretilmiştir. Bundan sonra artık gerisi kolaylaşmıştır. Ve Araplar bu kelimeyi duydukları zaman anlıyorlar mıydı? Evet. Şimdiki Araplar anlıyor mu? Hayır. Ben bunu denemiştim. Üniversite bitirmiş Araplara sormuştum zamanında. Dedim ki ilah nedir? Bilemediler. Üniversite bitiren Arap yani. Yani siz zannetmeyin ki biz Arap değiliz işte o yüzden bilmiyoruz falan. Yani Arap da bilmiyor. Çok garip bir şey yani. Yani temel bazı kavramları Araba bile unutturmuşlar. Bırakınız bizi. Yani her gün eşhedü en la ilahe illallah diyor camilerde. La ilahe illallah diyor. Hiç kimse düşünmüyor. Çok garip bir şey yani. Her gün duyuyor ve anlamıyor. Her gün tahiyyatta, namazda tahiyyatta eşhedü en la ilahe illallah diyor. İlahe derken parmağını kaldırıyor. Hanefiler. Tek sensin ya Rabbi diyor. Tek ilah diyor, ilah ederken elini kaldırıyor. Ama düşünmüyor, bu ilah nedir? İnanın ki bugün ilahiyatçıların %99'u da bilmiyor. Birçok ilahiyat profesörüne sorsan o da buna kafa yormamıştır. Yahut da kendince başka türlü yorumlar yapar beyefendi. Sahabenin anladığı gibi anlamaz. Peygamberimizin anlattığı gibi anlamaz. Kendince felsefe yapar. Dini anlamamıştır ama din felsefesi yapar. Gidin sorun müftülere. Acaba %10'u ilahın manasını biliyor mu veya biliyor da anlatıyor mu? Özel görüşseniz bile acaba ilahın manası budur evladım der mi acaba? Çok nadir çıkar. Çok nadir. Hep bir kısmı bilmez, bir kısmı da bilir, konuşmaz. Şimdi onun sırası değildir. Bu konuları karıştırmayalım der. Halbuki Allah ve Resulü onunla başlamış işe. Sen ne anlatıyorsun? Ahlak, ibadet, ana baba hakkı, vatan sevgisi falan filan. Halbuki Allah Resulü böyle başlamamış. Kur'an böyle başlamamış. Araplar la ilahe illallah'ın manasını anlıyorlar ve o yüzden karşı geliyorlardı. Her zaman ifade ediyoruz. Allah'ı inkar etmiyorlardı ama Allah'tan başka ilahlar kabul ediyorlardı. İslam'da hayır Allah'tan başka ilah yoktur dediği zaman itiraz ediyorlardı ve diyorlardı ki birçok ilahı tek ilah mı yaptın? Ya Muhammed. Birçok ilah olması daha doğru değil mi diye düşünüyorlardı. Halbuki onların ilahlara bakışı da aslında çok saygılı da değildi. Çünkü çok zamanlar yani kendilerinin yaptığı o ilahlara saygısızlık yapıyorlardı. Biraz evvel mesela diyelim yolda bir taş buluyor. Arap mesela uzun yola gittiğinde mesela çölde bir yerde 4 tane taş bulurdu. 3 tanesini tenceresinin altına koyar, onunla yemek pişirirdi. Bir tanesi de tanrımdır derdi, putum derdi. Ona dua ederdi, onu ilahlaştırırdı. Sonra işi bitti mi de atar giderdi. Şimdi bu nasıl bir tanrı anlayışı? Aslında onlar da çok iyi biliyordu. Onların da inancına göre en yüce tanrı Allah'tır diyorlardı. Bunlar küçük tanrılar. Hatta bunlar eskiden insanmış. Ve bu insanlar çok yüce insanlarmışlar. O yüzden bunların putunu yapıyoruz. Bunların o insanların ruhları bu putun içinde, putların içinde bulunuyor. Biz bunlardan istedik mi? Onlar bizim duamızı Allah'a iletiyor. Allah da duamızı icabet eder. Daha çabuk duamız kabul olur diye inanıyorlardı. Yoksa bunlar bizi yarattı veya kainatı yarattı demiyorlardı. Veya işte güneşi bunlar doğuruyor, batırıyor, yağmuru bunlar indiriyor falan demiyorlardı yani. Sadece bunlar duamızı Allah'a daha çabuk ulaştırır, aracı yapıyorlardı. O putların birçoğusu onlara göre eskiden insandı. Hatta öyle putları var ki Kabe'de zina ediyorlarken Allah tarafından taşa çevrilmiş olan put. Onu tanrılaştırıyorlardı. Halbuki kendileri inanıyor öyle. Kendileri diyor ki bu ikisi evvelden, bu iki put zina ediyorlardı. İnsandı bunlar eskiden yani. Zina, Kabe'de zina ettikleri için Allah bunların belasını verdi. Bunları taşa çevirdi. Ama buna rağmen adam ondan yardım istiyor. Şimdi böyle bir tanrı anlayışı kuvvetli olabilir mi? Çok bağlı olabilirler mi bunlar? Böyle bir, yani bir zina eden bir tanrı. Aslında bunlar, bunları niye tanrılaştırıyorlardı biliyor musunuz? Bir, bu tanrılar bunlara hiçbir talimat göndermiyor. Bunların hayatına hiç karışmıyor. Bunları özgür bırakıyor. İki, bu tanrılar bile eğer böyle günahkar ise biz de tabii günah işleyebiliriz manasına gelmiş oluyordu. O halde demek ki günah işlemek günah değil yani. Yani bu kötülükleri yapmak günah değil. Çünkü tanrılar bile yapmış. Aynen Tevrat'taki gibi. Tevrat'taki Allah nasıl bir Allah'tır? Tevrat'taki peygamber nasıl bir peygamberdir? Tevrat'ın Allah'ı Kur'an'ın Allah'ı değil. Tevrat'taki Allah Hazreti Adem'i cennette arıyor, arıyor, bulamıyor. Ey Adem, ortaya çık, neredesin diyor. Adem'i bulamayan bir Allah. Nasıl bir Musa? Kendi peygamberlerine bakışları nasıldır? Güya Musa aleyhisselam onlara kaçacakları gece demiş ki gidin Firavun'un aşiretinden, o Kıptilerden kadınlarınız gitsin, onların kadınlarından altın ödünç alsın, bu gece kaçacağız. Yani hırsızlığı tavsiye eden bir Musa. Şimdi bunu neden böyle yaptılar? Çünkü Musa bile böyleyse yani biz de yapmışız çok mu? Demek için. Yani peygamberleri ve tanrıları bu şekilde kabul ediyor. Böylece kendileri gayet masum olmuş oluyorlar. Biliyorlardı yani bu tanrılar tanrı değil aslında ama bunlar işte Allah'la bizim aramızda aracı. Çok da böyle saygı da duymuyor aslında. Evet onları adak adıyor falan filan ama işinin hatırı için yani duamı da Allah daha çabuk kabul etsin. Yoksa yeri geliyor o puta tükürüyor suratına Arap. Allah sana belanı versin demiş bir tanesi puta. Götürmüş develerini putun yanına. Ondan sonra puta dua etmiş, demiş ki develerimi çoğalt, sütlerini bollaştır falan, bunun için yani bereket için git, onları götürüyor onun yanına. Ondan sonra tabi putun önünde her zaman adaklar kesildiği için bir de puta da sürüyorlarmış onun hayvanın kanını. Bizde de hani mesela bazıları koyun keser, ondan sonra bir parmağın ucuyla kanına batırır, alnına sürer. Bu cahiliye adeti yani. Böyle bir şey İslam'da yok. Böyle bir sünnet yok. Bid'at. Böyle işte puta sürerlermiş. Hayvanlar da o kanı görünce putun yüzünde, her tarafı kan içinde bir put, kan içen bir put yani. Hayvanlar korkmuş, darmadağın olmuş, kaçmışlar. Adam bu sefer öyle bir öfkelenmiş, Allah senin belanı versin demiş. Ben sana hayvanlarımı getirdim ki çoğaltasın diye, bereketlendiresin diye, sen hayvanlarımı darmadağın ettin demiş. Şimdi biraz evvel onu tanrı gibi gören bir insan biraz sonra, 5 dakika sonra böyle konuşur mu? Demek ki aslında ciddi olarak da tanrı olarak görmüyor. Tam da inanmıyor aslında. Ve duydukları zaman la ilahe illallah'ı anlıyor. Hepsini reddedeceğim. Bir tek Allah'tan kanun alacağım. O zaman buna itiraz ediyor. Diyor ki bizim bu eski putlarımız bize kanun kitap göndermiyordu. Peygamber göndermiyordu. Ne güzel rahattık. Kafamıza göre yaşıyorduk. Ara sıra gidip puta bir adak kesiyorduk. Ondan sonra istediğimiz gibi çalıp çırpıyorduk. Şimdi nasıl olacak? Peygamber geldi. Allah'ın dediği olacak diyor. Bunun diyor yani sonu kötü. Yani biz rahat özgür olamayacağız. İstediğimiz gibi zina edemeyeceğiz. Kumar oynayamayacağız. Faiz yiyemeyeceğiz. Onun bunun kanını ememeyeceğiz. Anlıyorlardı. Yani bugünkü insanlar belki la ilahe illallah anlamıyor ama onlar çok iyi anlıyordu. Bunun bir hayat tarzı olduğunu, hayatların değişmesi gerektiğini, bu cümlenin manasının bu olduğunu, artık onların hayatına Allah'ın karışacağını anlıyorlardı. O yüzden reddediyorlardı. Şimdi böyle bir ortamda Allah Resulü böyle la ilahe illallah diyerek ortaya çıktığı zaman tabi büyük bir tepki ile karşılaşıyor. Bu tepki ile karşılaşacağına, böyle zor bir yol izleyeceğine, mesela başka yollar yok muydu? Seyyid Kutup rahmetli burada birkaç tane misal veriyor. Mesela onları Arapçılık davasına önce davet etseydi, ırkçı yapsaydı, ey Araplar diye konuşsaydı, hani ey insanlar gelin Allah'tan başka ilah yoktur deyin diyeceğine, ey Araplar gelin büyük bir Arap devleti kuralım mesela deseydi, Araplar etrafına toplanırdı. Zaten kendisini seviyorlardı. Ve zaten de sömürülüyorlardı Bizans tarafından. Arabistan'ın kuzeyini, güneyini, bir kısmını Bizans almış, bir kısmını Yemen almış. Yemen taraflarını yani İran almış, sömürüyor. Yani bir kısmında Bizans'ın tayin ettiği Arap valiler, bir kısmında İran'ın tayin ettiği Arap valiler. Dolayısıyla sömürge yani bugünkü ifadeyle. Şimdi bunu fırsat bilerek, ey Araplar gelin toplanın etrafıma, Bizans'tan ve İran'dan kurtulalım. Gelin bu sömürü düzenine hayır diyelim demedi. Bu halbuki çok akıllıca bir yöntem gibi görülebilir. Onların başına geçtikten sonra, onların lideri olduktan sonra onlara yavaş yavaş İslam inancını anlatabilirdi. La ilahe illallah anlatabilirdi. Halbuki böyle bir yol izlemedi. Yani önce köşeyi kapayım, lider olayım, toplumun lideri olayım. Ondan sonra gizli gizli yavaş yavaş adamlarımı yerleştireyim her tarafa. Ondan sonra İslam'ı anlatırım gibi bir yöntem izlemedi. Çünkü bu yol bir kere bir peygambere yakışmaz, çünkü aldatma var. Aldatmış olacak. İnsanlara yani başka bir dava sunuyor, halbuki niyeti başka. İleride la ilahe illallah demeye başlayacak. Bu aldatmadır. Hiç kimse peygamberimize sen bizi aldattın diyemedi. Çünkü aldatmadı. Evvelden de Muhammedül Emin'di. Peygamber oldu gene Muhammedül Emin'di. Hiçbir zaman aldatmadı. Davanın hatırına bile olsa gene aldatmadı. Ve hiç kimse sen bizi aldattın, sağ gösterdin, sol vurdun, bizden gibi göründün, köşeyi kaptın, ondan sonra davanı değiştirdin diyemedi. Böyle bir rivayet varsa bilen söylesin. Ama bugün mesela Müslümanlar böyle yollar izliyorlar. Önce köşeleri kapalım. Ondan sonra işte yavaş yavaş hizmet ederiz davamıza gibi düşünüyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin yöntemi bu değil. Ve mesela böyle olanlara insanlar güvenmiyor, siz bizi aldatıyorsunuz, bizi kandırıyorsunuz, biz sizin ne olduğunuzu biliyoruz diyorlar. Halbuki peygamberimize böyle diyemediler. Böyle bir şey çünkü yapmadı yani. Böyle bir şey yapmış olsaydı bir, la ilahe illallah sancağı geri planda kalmış olurdu. Halbuki davanın temeli odur. ve o önde gitmelidir. Ve şahsiyetli bir dava olarak ortaya konulmalıdır. Kimseyi aldatmamalıdır. La ilahe illallah daima önde gitmelidir. Sancakta la ilahe illallah olmalıdır. Başka bir şey olmamalıdır. Büyük Arabistan gibi, mesela Türkiye için konuşursak büyük Türkiye kurmak gibi, ya da kalkınmış Türkiye. Mesela İsa aleyhisselam Yahudilerin peygamberi, yani İsrailoğullarının peygamberi. Onların da üzerinde Roma hakimiyeti vardı. İsa aleyhisselam da mesela Roma'ya karşı isyan bayrağını çekmedi. Yani gelin toplanın etrafıma, Roma zulmüne karşı, emperyalizmine karşı hareket başlatalım demedi. Dedi ki gelin la ilahe illallah deyin. Önce bunu bir kabul edin. Ondan sonra bunun için, önce Allah için la ilahe illallah deyin. Sonra diğerler, zulme karşı mücadele sonraki iş. Yani mücadele edeceğiz ama Allah için olmalı mücadelemiz. Irkçılık namına değil, menfaat namına değil. Birilerine karşı geleceğiz, mücadele edeceğiz ama yani menfaatımız için değil, Türklük için, Kürtlük için, Araplık için değil. O zaman yani la ilahe illallah sancağı geri planda kaldığı zaman dava Allah için olma özelliğini yitirir. Halbuki Allah her adımımızın Allah için olmasını istiyor. Ve bunun ilan edilmesini istiyor. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki onlara, benim namazım da, ibadetlerim de, ölümüm de, hayatım da hepsi alemler Rabbi Allah içindir. Yani benim mücadelem de yine sancağım da o olacak. Benim mücadelem de, hayatım da, ölümüm de, yani ben yaşarsam da Allah için yaşayacağım, ölürsem de Allah için öleceğim. Dolayısıyla her şeyim Allah için yani demesini Kur'an-ı Kerim emrediyor. Yalnız ona değil, aynı zamanda bütün ümmeti Muhammed'e emredilmiş oluyor. Demek ki böyle bir yöntem belki ilk bakışta mantıklı gibi gelebilir. Böyle olsaydı ne olurdu? Bütün Araplar dostu olurdu. Bakın la ilahe illallah deyince hepsi düşman oldu. Halbuki ey Araplar toplanın, vatanımızı kurtaralım Bizans'tan ve İran'dan dese tüm Araplar dostu olur hemen. Onlara lider de olur. Fakat böyle bir yol izlenilmiyor. Böyle akıllıca, mantıklı, daha hızlı gelişmeyi sağlayacakmış gibi görünen böyle bir yol varken neden Allah o yola sürüklemiyor peygamberini? La ilahe illallah de diyor. Allah aldatmıyor. Biz de aldatamayız. Ve Allah azze ve celle çok iyi biliyor ki o yolla gelenler çürük olur. Arapçılık davası için gelmiş olacaklar. Allah bunu istemiyor. Bu yola gelen benim için gelsin istiyor. Bizans zorbasının elinden alacaksın iktidarı, İran zorbasını elinden alacaksın iktidarı, bir Arap zorbaya vereceksin. Ne fark edecek? Bir şey değişmeyecek. Onun için Allah hareketinin başından itibaren bu metodu izlemiştir ve bu metodun sayesinde ne olmuştur? Aynı zamanda şu olmuştur. Sağlam bir nesil ortaya çıkmıştır. Çünkü tavrını ortaya koyuyor, davasını ortaya koyuyor ve mücadele etmek zorunda kalıyor. Düşmanla karşı karşıya geliyor ve sağlamlaşıyor. Eğer başka bir metot ortaya koymuş olsa, o zaman kaypak bir sahabe nesli ortaya çıkardı. Kaypak, duruma göre şekil alan, bu kalemun gibi renkten renge giren, lastik gibi sünen bir sahabi nesli. O zaman ne Ebu Bekir Ebu Bekir olurdu, ne Ömer Ömer olurdu. Gerek ırkçılık şeklinde, gerekse ahlak davası gibi ortaya çıksaydı. Yani gelin ey Araplar, ahlaklı bir toplum meydana getirelim, kızlarımızı toprağa gömmeyelim, bu kötüdür, zina etmeyelim, mesela faiz yemeyelim, içki içmeyelim gibi. Ahlaklı bir toplum ya, hedefi buymuş gibi sanki. Hani Allah'ın otoritesini sağlamak değil de, sanki hani insanlık icabı yani. İnsanlık icabı. İnsaniyete davet. Ahlaka davet. Bunu da izlemedi. Çünkü yine o zaman Allah için olmuş olmazdı. İnsanlık namına olmuş olurdu. Bugün mesela nasıl ki başörtüsü için konuşanlar, nasıl konuşuyorlar birçokları? İnsan hakları, özgürlük, eşitlik falan. Sen yani bunun için mi başını örtüyorsun? İnsan hakları gereğince mi örtüyorsun? Yoksa Allah emrettiği için mi örtüyorsun? Eşitlik olduğu için mi örtmek istiyorsun? Yoksa Allah emrettiği için mi örtmek istiyorsun? Özgür olduğun için mi örtmek istiyorsun? Senin tercihin mi bu? Sen mi yani gerçekten özgür olduğun için mi başını örtüyorsun, yoksa Allah emrettiği için mi? Kadın normalde açılmayı sever, örtünmeyi sevmez. Sen Allah öyle emrediyor diye örtünüyorsun. Neden gerçeği söylemiyorsun? Biliyorsun ki açılmak haramdır. Sen bunun için örtünüyorsun. Ve Allah emrettiği için örtünürsen ibadettir. Özgür olduğun için bunu tercih ettiysen bu ibadet değil. Yani Allah hiçbir zaman insaniyet namına, ahlaklı toplum namına bunlara davet etmemiştir. Allah böyle dediği için diyeceksiniz. Yani bir toplum çok ahlaklı olsa bile kafir olamaz mı? Yani kafir bir toplum, ahlaklı bir toplum da olabilir. Zina etmezler, kumar oynamazlar, içki içmezler. Kendilerince ibadet ederler, kiliseden, havradan dışarı çıkmazlar. Kimsenin hakkını yemezler, zulmetmezler, emperyalistik yapmazlar. Namussuzluk yapmazlar. Onun bunun malında, namusunda gözleri olmayabilir. Güzel yaşayabilirler. Olamaz mı? Olabilir. Mesela diyelim ki samimi bir rahip. Üç ilaha inanıyor. Baba, oğul, ruhul kuds. Ama mesela aynı rahip zina etmiyor olabilir, içki içmiyor olabilir, kumar oynamıyor olabilir, insan öldürmüyor olabilir, insanlara çok faydalı olabilir, güzel ahlaklı olabilir vesaire vesaire. Bu adam nerededir? Ahirette bu güzel ahlakına rağmen nerededir? Ebediyen cehennemdedir. Hazreti Ömer bir gün bir kilisenin önünden geçiyordu. Durdu. Hemen içeri gittiler, rahibi çağırdılar. Dediler ki emiril müminin kapıdadır, dışarı çık. Çıktı dışarıya. Adam böyle ibadet etmekten kendince sararmış, solmuş bir adam. Seyyidina Ömer adamı görünce ağlamaya başladı. Dediler ki ya emiril müminin, bu adam bir kafirdir, sen bunun neyine ağlıyorsun? Dedi ki zaten ben de ona ağlıyorum ya dedi. Ben de ona ağlıyorum zaten dedi. Yani bu kadar ibadet ediyor, gene cehenneme girecek. Allah'a ortak koştuğu için. Allah bunları kabul etmeyecek. Çünkü Allah'a ortak koştuktan sonra sen ne yaparsan yap, Allah'a bir şeyi eşit görürsen Allah bunu affetmiyor. Hepsini ben yarattım, sen onu bana eşit görüyorsun, İsa'yı bana eşit görüyorsun, o benim kulum. Sen ne yaparsan yap ondan sonra sana ebediyen cehenneme atarım diyor. Ayeti söyledi, dedi ki ayette buyuruyor ki nice sararmış yüzler var ki o gün yüzü koyun cehenneme sürülecekler. İbadetten sararmış nice yüzler var ki cehenneme yüzü koyun gidecekler. Buna ağlıyorum dedi. Adam bu kadar ibadet ediyor gene cehenneme girecek dedi. Yani bundan ne anlıyoruz? Yani bir insan kafir olduğu halde, ebedi cehennemlik olduğu halde ahlaklı olabilir mi? Olabilir. İbadet ediyor olabilir mi kendince? Olabilir. Ama bunlar kabul olacak mı? Hayır. Çünkü müşrik. İbadetlerin kabul olması için evvela gerekli olan şey Allah'tan başka bir ilah, bir otorite tanımamaktır. La ilahe illallah. Bundan sonra kabul oluyor diğer şeyler. İşin bir kere şartı bu. Kabul olmasının şartı bu. Demek ki Allah Resulü'nün davasını ahlak davası olarak ortaya atmaması, bir sebebi de bu. Yani ahlak davası olarak ortaya çıksaydı, herkes ahlaklı da olsaydı gerçekten, ahlaklı kafirler olmuş olacaklardı bu. Şimdi ahlaksız kafirler, böyle olsaydı ahlaklı kafirler olacaklardı. Yani kafir gene kafir değişmeyecekti. O yüzden Allah Resulü böyle bir yöntem de izlemedi. Eğer böyle bir yöntem izleseydi gene dostları çok olurdu, düşmanları azalmış olurdu. Akıllıca bir yöntem gibi görülebilir. Ondan sonra hani onların başına geçip onlara lider olduktan sonra yavaş yavaş davasını anlatırdı. Ahlaklı insanlar hani daha da güzel kabul ederler la ilahe illallah'ı. Hani ahlaksız adam daha zor kabul eder. Hani önce bu aşama, önce ahlaklarını düzeltelim. İbadete alıştıralım biraz. Hani ondan sonra da en son noktayı koyarız. Hayır, İslam'ın mantığı o değil. İslam o son noktayı en başta söylüyor. Peygamberimiz ölürken la ilahe illallah dedi, öldü. İnsanları buna davet etti. İlk günde de yine aynı şeyi söylemişti. İlk günde de la ilahe illallah'a davet etmişti. Ölürken de yine buna davet etmişti. Bunda bir değişiklik olmadı. Kimseyi de aldatmadı. Sonradan davasını değiştirmedi. Ve kimse de böyle bir itiraza da bulunamadı. Demek ki Allah Resulü'nün yöntemi buymuş. Ve Allah Resulü'nü kim yönlendiriyordu? Allah. Kur'an-ı Kerim daima ey Resulüm onlara itaat etme. Onlar şunu istiyor, onların dediğini yapma. Şöyle yap, böyle yapma diyerek Allah sürekli peygamberimizi yönlendirdi ayetlerle. Ve Efendimiz onun dediği şekilde. Demek ki bu yöntem Allah'ın yöntemidir. Bu metot Allah'ın metodudur. Peygamberimizin değil sadece yani. Üçüncüsü de yine yani davasını sosyalizm davası gibi ortaya koyabilirdi. Fakir fukara davası gibi. Nasıl ki Arapçılık yapsaydı hani olurdu. Yani yanlış olurdu ama olurdu. Ahlakçılık yapsaydı yine aynı şekilde. Bir de sosyalizm davası gibi ortaya çıksaydı. Aynı şekilde. Dostları çoğalırdı. Fakirler hep dostu olurdu. Zenginler belki düşman olurdu ama zaten zenginler azdır. Fakirlerin büyük bir çoğunluğunu yanına almış olurdu. Dostları çoğalır, düşmanları azalırdı. Ondan sonra onların başına geçip lider olup ondan sonra idareyi ele geçirip ondan sonra la ilahe illallah'a davet edebilirdi. Ama yine bütün bu yolların hepsinde dost artıyor, düşman azalıyor gibi görünüyorsa da bir kere Allah için olmuş olmuyor. O zaman insanlar Allah'a davet edilmiş olmuyor, la ilahe illallah'a davet edilmiş olmuyorlar ve Allah rızası için olmamış oluyor bu hareket. Ve sonra sağlam bir kadro da ortaya çıkmıyor bu şekilde. Çürük oluyor insanlar. Ve bunun gibi daha birçok sebepler söylenebilir. Özetle Allah Azze ve Celle peygamberimize başka yöntemler önerebilirdi ama önermedi. Bu anlattığımız sebeplerden dolayı bunlar çözüm değildi. Allah Azze ve Celle sağlam bir neslin meydana gelmesini istedi. Allah'a teslim olmayı öğrenmiş bir nesil meydana gelsin istedi. Ve kimseyi de aldatmadı. İnsanlar işin başındayken Allah'a teslim olmayı öğrensinler istenildi. Başka yollarda bulunabilirdi. Ama Allah hiçbir yol, bunun dışında bir yol önermedi. Peki bu yol acaba yalnızca peygamberimize önerilen bir yol mudur? Emredilen bir yol mudur? Hayır, tüm peygamberlerin metodu aynı. Araf suresini açın bakın. Nuh aleyhisselamı anlatıyor. Aynı yöntemi izlemiş. Ey kavmim, ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, Allah'a ibadet edin, itaat edin. Ondan başka ilah, ondan başka bir otorite yok. Hud aleyhisselam geliyor. Kur'an-ı Kerim ardı arda birkaç sayfa içerisinde anlatıyor. Bakın Araf suresine. Başka yerlerde de var aynı şekilde. 3-5-6 peygamber ardı arda anlatılıyor ve aynı şekilde konuştuklarını bize özellikle belirtiyor. Hud aleyhisselam geldi, dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Aynı şeyi söyledi. Salih aleyhisselam geldi, dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Aynı şeyi söyledi. Şuayb aleyhisselam geldi, dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, Allah'a itaat edin, Allah'tan başka ilah, bir otorite yok. Her peygamber, yani bir tek peygamberimiz değil, diğer peygamberler de aynı. Demek ki aynı metot izlenilmiş. Demek ki bu zamana göre, şartlara göre, insanlara göre, krallara göre değişmemiş. Demek ki bu değişmiyor. Davanın metodu demek ki değişmiyor. Stratejilerde ufak tefek değişiklikler var. O tafsilattır. Ana çizgi, yani kimseyi kandırmamak, başka bir dava öne sürmemek, la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmak ve dinden taviz vermemek, hepsinde ortak nokta. Stratejiler ise onlarda fark olabilir. Mesela Musa aleyhisselam direkt olarak Firavun'a gönderildi. Peygamberimiz ise gizli faaliyet yaptı bir müddet. Yani burada bir fark var, ama Musa aleyhisselam da Firavun'a gittiği zaman la ilahe illallah'a davet etti. Peygamberimiz de gizli faaliyet yaptığı zaman gene la ilahe illallah'a davet etti. Burası aynı. Metot aynı, strateji farklı. Ve bu gayet normaldir. Mesela Mekke'deki strateji itaat etmeyin ve zulümlere de sabredin, misilleme yapmayın. Ama Medine'de cihada emret diyor. O değişiyor, o kısım değişiyor. Kademe kademe ilerliyor. Ama ne Mekke'de ve ne de Medine'de la ilahe illallah'tan başka bir dava öne sürülmüyor. Efendimizin göndermiş olduğu komutanlar da aynı şekilde. Mughire mesela radıyallahu anh, Ribi İbni Amr mesela. Bunlar İslam ordusunun komutanları. İran orduları başkomutan Rüstem'e mesela konuşma yapıyor. Neden geldiniz kardeşim diyor, oradan kalkıp da buraya kadar ne istiyorsunuz bizden? Diyor ki biz kulları kulluktan kurtarmaya geldik. İnsanları kula kul olmaktan kurtarmaya geldik. Ganimet değil bizim derdimiz. İnsanları kendinize kul köle yaptınız. Allah'ın kullarını kendinize kul yaptınız. Biz de bunu değiştirmeye geldik. Yani Efendimizin talebeleri de aynı şekilde davranıyor. Böyle öğrenmişler. Onlar da buna davet ediyor. Hani ahlaklı olalım, ahlaklı bir toplum meydana getirelim falan filan. Veya fakir fukara hakları, veya işte bizim topraklarımızı sömürüyorsunuz, işte bunun için geldik filan. Yok, böyle bir şey söylemiyor. Diyor ki sen de biz de eşitiz, Allah'a teslim olalım, Allah'ın dediği olsun. Başka bir derdimiz yok bizim. Dünya Allah'ındır, Allah bize bu görevi verdi. Peygamber gönderdi, peygamber bize anlattı. İnsanın görevi Allah'a itaat etmektir. Allah'ın istediği gibi hayat en mükemmel hayattır. Hem de ahireti kazanacaksınız. Gelin insanları kendinize kul köle yapmayın. Siz de zaten kulsunuz. Öleceksiniz. Gelin insanca yaşayın, kul olarak yaşayın. Bu kadar. Biz ganimet içinde gelmedik, başka bir şey içinde. Rüstem bir rivayette demiş ki, demiş yani bunu dersek, yani gider misiniz geri? Evet demiş. Gerçekten mi demiş? Bunun için mi geldiniz yani? Allah'ın dediği olsun, yani kralların dediği olmasın. Yani bunu desek hakikaten gider misiniz geriye? Ta oradan kalkıp gelmişsiniz. Geri gider misiniz? Evet diyor, gideriz. Allah Allah diyor. Hayret diyor yani. Demek sizin derdiniz böyle ganimet falan değil gerçekten yani. Yani desek yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve artık insanları kendimize kul köle etmesek, bizim topraklarımızda da Allah'ın dediği olsa, yani siz başka bir şey istemiyor musunuz? Sizin hakimiyetiniz, sizin zengin olmanız, ganimet götürmek, yani böyle bir derdiniz yok mu? Yok diyor. Şaşırıyor yani. Böyle bir şey duymadım diyor ya. Bunlar nasıl bir dava bu? Oradan kalk gel, ölümü göze al, koskoca İran devletine süper güce meydan oku, 3-5 bin kişiyle gelmişsin, süper güce meydan okuyorsun. Bunun için mi yani geldin, ölümü göze aldın? Evet diyor. Allah Allah diyor. Bu nasıl iş diyor ya? Tabii yani aslında öyle. Ne kadar asıl bir davadır bu yani. Yani dünyayı kurtarmak için gidiyor yani. Kendi için gitmiyor. Ganimet için savaşsa insan ya Resulallah şehit midir? Hayır diyor. Şan şöhret için savaşsa hayır. Irkı uğrunda savaşsa hayır. Kimdir şehit? Kimdir Allah yolunda mücahit ya Resulallah? Buyuruyor ki Allah'ın kelimesi la ilahe illallah'ı yüceltmek için savaşan. Bunu hakim kılmak için. Yani ganimet için savaşsak ya Resulallah cehennemdesiniz. Dünyada hakim olmak için savaşsak cehennemdesiniz. Yani İslam cehenneme girersin diyor. Derdin ganimetse, orayı burayı sömürmekse, insanları kanını malını almaksa cehenneme girersin. Hakimiyet sağlamaksa gene cehenneme girersin. Ha onlar hakim ha sen hakimsin, ne farkın var? Allah'ı hakim kılacaksın, kendini değil. O yüzden mesela peygamberimizin Mekke'ye girişi bir harikadır yani. Yani peygamberimizin peygamber olduğunun başka delili olmasa o girişi yeter yani. Öyle bir eğilmişti ki devesinin üzerinde, başı devenin boynuna değecek kadar tevazu içerisinde. Bir fatih gibi, böyle bir komutan gibi elinde kılıç, böyle girmiyor içeriye. Bir kul gibi, topraktan yaratıldığını unutmamış bir kul, bir fatih gibi girmiyor. Başı önünde böyle, sanki mağlup bir insan gibi, sanki köle gibi. Zaten insan köle değil mi? Allah'ın kulu değil mi insan? Onu unutmuyor. Eğer peygamber olmasa öyle bir anda çeker kılıcını, fatih gibi girer içeriye. Yani böyle bir gururla, siz bana ne yapmıştınız hatırlıyor musunuz Mekkeliler? 13 sene beni mahvettiniz. Beni mahvettiniz. Şimdi gördünüz mü? Der, intikam da alırdı. Ama ne dedi? Benden ne bekliyorsunuz ey Mekkeliler? Dediler ki sen kerim bir kardeşimizin oğlusun. Sen kerimsin. Senden iyilikten başka bir şey beklemiyoruz. Affını istiyoruz. Dedi ki hepiniz serbestsiniz. Benim derdim şan şöhret değil, öldürmek değil. Ben diriltmeye gelmişim, öldürmeye değil. Şimdi bunu gören adam iman etmez mi? Anlıyor ki bu insanın derdi makam değil. Bunun derdi kahramanlık değil. Mal değil. Bu dünyaları fethediyor. Gene hasırın üzerinde yatıyor, kalkıyor. Aç kalıyor. Yemek yiyecek. İstese her gün kebap yer ama acından ölüyor. Fakirlere dağıtıyor her şeyi. Her şeyi dağıtıyor. Bunu gören adam nasıl iman etmesin ya? Hidayet Allah'tan, Allah'tan da peygamberimizin bu yüce ahlakı var ya, bu takvası var ya, milleti böyle kar gibi eritmiş yani. Güneşin karı eritmesi gibi, dondurmayı eritmesi gibi eritmiş insanları vallahi yani. Yani bunu gören insan anlıyor yani, bu insan inanmış yani. Bu insan başka bir şeyi, davası yok yani. Bu şekilde sağlam bir nesil meydana gelmiş. Şimdi başka yollar izleniyor. Köşeleri kapacağız deniyor. Onlara benzeye benzeye. Onlar gibi ola ola, renkten renge gire gire, şahsiyet diye bir şey kalmıyor. Yalancı, dolancı. İnsanlar ortaya çıkıyor. Kaç tane siyasetin içine girmiş adam tanıdım. Kaç tanesi? Hatta bir arkadaşımız, bir il başkanı, bir partinin il başkanı bana selam göndermiş bir zamanlar. O da demiş ki, hocam demiş, yani bu işlere karşıdır, böyle olmaz, İslam'a hizmet böyle olmaz diyor demiş. Demiş ki, vallahi hocama selam söyle, en doğrusunu yapıyor demiş. Vallahi demiş, yani biz de girdik, bozulduk demiş yani bu işte. Yani acaba bir şeyler yapabilir miyiz diye biz de girdik. Ama insan daha çok bozuluyor yani. Bizi de bozdular. E tabi şimdi de o çarkın içine giriyorsun. Çark seni öğütüyor yani. Yani Allah Resulüne, Allah'ın başka yollar göstermemesi, tevhid yolunu göstermesinin bir sebebi de bu. Erirsiniz yoksa. Siz de kendinizi kaybedersiniz. Yani onları İslam'a davet edeceğinize, onlar sizi kendi görüşlerine davet etmiş gibi olurlar. Sizi bozarlar. Bozulmamak için bile olsa yine de uzak durmak lazım ve başka yollar, Üstad Bediüzzaman'ın da dediği gibi, en önemli hizmete, Kur'an'a hizmete engeldir. Öyle söyler risalelerde bir yerde. Diyor ki, bu siyasete diyor, ben de bir ara girdim. Acaba dinime hizmet edebilir miyim diye. Ben de girdim. Beyhude yere, boş yere yoruldum diyor. Sonra baktım ki diyor, bu yol en önemli hizmete engeldir. Bununla uğraşan insan Kur'an'a hizmet edemiyor. Ha şimdi bazıları dese ki, bazıları da bu işi yapsın. Hani siz böyle yapın, onlar da öyle yapsın. Yani iki taraflı da desteklesin birbirini. Neden yani? Neden? Hepsi bu yolda birleşsin, güçlenelim. Neden bölüyorsun yani ikiye? O zaman bir başkası da başka bir yol daha buluyor. Öbür başka bir yol daha buluyor. Bir sürü partiler de çıkıyor. Bir sürü farklı görüşler ortaya çıkıyor. Ve paramparça oluyorsun ve güçlenemiyorsun. Neden yani başka yol? Yani siz hocalık yapın demiş oluyorlar bize. Yani siz küçük adamlarsınız. Siz hocalık yapın. Siz böyle işte millete 3-5 adama ders anlatın. Yani sizinki bu kadar. Biz ülkeyi kurtaracağız. Yani ben başbakan olayım, sen hoca ol, ikimiz de olalım. Yani sen hocalık yap, ben başbakanlık yapayım. İşte böylece iki taraflı çalışalım. Peki sana bir şey sorsam. Ey başbakan olmak isteyen, bakan olmak isteyen, milletvekili olmak isteyen. Senle ben yerde isek razı olur musun? İster misin mesela bir başkası başbakan olsun senin yerine? Hatta bırak başbakanlığı, milletvekilliği. Birinci sıraya girmek için birbirleriyle mücadele etmiyorlar mı? Halbuki aynı görüştendirler. Ha Ahmet ha Mehmet, o benim yerime geçsin. O daha iyi yapar benden, o kardeşimiz daha bilgilidir diyorlar mı? Hayır, ben birinci sırada ben olayım demiyorlar mı? Hani o zaman... hedefin İslam'dı filan, hani makam değildi. Elhasıl Allah Azze ve Celle böyle bir yöntem önermediyse elbette ki sebepleri vardır. Demek ki İslam önce inancı yerleştiriyor, ondan sonra Medine'de devletini kuruyor, ondan sonra da ahlak kurallarını indiriyor ve bir taraftan da ahkamı indiriyor. Muamelat esaslarını, alışveriş, faiz, içki, kumar gibi bir takım hükümleri indiriyor. Demek önce yani tevhid yerleştiriliyor, ondan sonra gerisi sırayla. Bu nokta iyi anlaşılmalıdır.